Ayrım 23.
Zaman içinde bulunan yaratıklar hiçtirler. Çünkü zamanın kendisi varlık ile yokluğun bir karışımıdır. Zaman pek bir boyutu olmayan şimdi ile artık var olmayan geçmiş ve daha var olmamış olan gelecek arasında bulunan, dolayısıyla da ancak hatırlama, geçmiş ve bekleme, geleceği biçiminde var olabilen bir şeydir. Dipnot: zaman yaşantısının bu çözümlemini Augustinus felsefesinin en derin başarılarından biridir. Tanrı evreni özgür istenciyle yaratmıştır. İnsanı da özgür olarak yaratmıştır başlangıçta. Ama ilk insan olan Adem bu özgürlüğüyle günah işlemiştir. Yalnız iştahları yüzünden değil, şeytan gibi kibri yüzünden de. Bununla da insan Tanrı'dan kopmuş, düşmüştür. Bu düşme ile de günah ortaya çıkmış ve Adem'in soyundan gelen bütün insanlara bu ilk günah bir kalıtım olarak geçmiştir. Bu soydan gelen günah da insandan günah işlememe yeteneğini almıştır. İnsan artık günah işlemeden edemez olmuştur. İnsanın istenci kötüye yönelmiştir bu düşme yüzünden. Bu yönelişten insanı ancak yine Tanrı'nın inayeti, gratia kurtarabilir. Bu anlayışıyla Augustinus sapkın, heretik bir görüş saydığı Pelagianizme karşı şiddetle savaşmıştır. Pelagius, 400 yılı sıralarında adlı İrlandalı bir keşişin kurduğu bu Hristiyan tarikatına göre soydan gelen günah yoktur. İnsan kendi özgür istenci ve doğal yetenekleriyle iyi ve mutlu olabilir. İyi ve mutlu olabilmesi için insanın ayrıca tanrısal inayete gereksemesi yoktur. Augustinus bir de kendisinden önceki kilise babalarının en önemlisi olan Origenes'in şeytan ile takımına da içinde olmak üzere bütün düşmüş ruhların sonunda Tanrı'ya dönecekleri anlayışı ile bir teviye tekrarlanan dönümlü, periyodik bir düşme kurtuluş süreci olduğu görüşüne karşı çıkmıştır. Ona göre ceza cezalandırılanın yararınadır. Onun düzelmesi, arınması içindir. Ayrıca da ceza, tanrısal adaletin kendini bir göstermesidir, gerçekleşmesidir. Nitekim kurtulmuşların inayete ulaşmaları da Tanrı'nın iyiliğinin bir görünmesidir. İnsanlardan bir takımının kurtulması, bir takımının lanetlenmesi Tanrı tarafından önceden belirlenmiştir. Paraedestinatio. Zaten Tanrı'nın oğlu İsa kılığında isteyerek insan olması, zamanı gelince seçilmişlere, seçmiş olduklarına kurtuluşu getirmek içindir. Kendisiyle birlikte yaşayacak olan kurtulmuşları şeytanın takımından ayıracak, kıyamete kadar sürecek olan süreci başlatmak içindir. Bu son düşüncelerde Augustinus'un büyük başarısı olan tarih felsefesine değinmiş oluyoruz. Augustinus bir bakımdan tarih felsefesinin kurucusu da sayılır. Antik felsefe daha çok bir kosmos felsefesidir. Bu felsefede tarihin dönüp dolaşıp başlangıç noktasına geri dönen, boyuna tekrarlanan dönümlü bir süreç olduğu çember teorisi anlayışı ağır basmıştır. Tarihin bir defalık olan, bir daha olmayacak, bir daha tekrarlanmayacak olaylardan kurulu bir süreç olduğu görüşünü, bu gerçek tarih bilincini getiren Hristiyanlık olmuştur. Bu yöndeki düşüncelere ilkin Gnostiklerde rastlıyoruz. Ama bu anlayışı sistematik olarak ilk geliştiren Augustinus'tur. Ona göre insanın günah yüzünden düşmesinden başlayarak, İsa Mesih'in görünüp insanda kurtuluş yolunu açmasından da geçerek, bu yolun sona ermesine kıyamet kadarki süreç bir defalık tarihi bir oluştur. Bu tarihi olayı Augustinus, Civitatis Dei, Tanrı Devleti adındaki ünlü yapıtında da anlatır. Bu yapıt antik çağ Hristiyanlığının en büyük ve son savunmasıdır, Apologia. Çünkü Roma'nın Gotlar tarafından alınıp yağma edilmesinin, 410, yarattığı dehşet içinde yazılmıştır. Bu felakete eski tanrılardan, politeizmin tanrılarından yüz çevirmenin, dolayısıyla Hristiyanlığın yol açtığı ileri sürülmüştü. İşte Civitas Dei bu iddialara karşı çıkmak, onları çürütmek için yazılmıştır. Yapıtın ana düşüncesi şu: Tanrı Devleti, İdesi bakımından gelecekteki Tanrı ülkesinin bütün yurttaşlarından kurulacaktır. Buna karşı olan yeryüzü devleti, Civitas Terrena ise, şeytana, kötüye boyun eğmiş, uymuş olanları kapsayacaktır. Yeryüzünde gelip geçen insanlık tarihi de bu iki devletin, Tanrı'nın devleti ile şeytanın devletinin, Civitas Diaboli, gitgide birbirinden ayrılmalarını sağlayan süreci gösterir bize. Amacı da Tanrı'nın eğitimi altında Tanrı ülkesini hazırlayan, gelip geçici ve eksik de olsa bu ülkeyi yansıtan bir yeryüzü topluluğu kurmaktır. Bu düşüncesiyle Augustinus, Hristiyan kilisesinin anlam ve görevini teorik olarak temellendirmektedir. Nitekim bu düşünceyi benimseyen Orta Çağ Hristiyan kilisesi, kendisini Tanrı'nın devletinin yeryüzündeki temsilcisi ve yansısı saymış, kendisine Tanrı sözüyle tanrısal inayeti bu dünyada yönetmek görevinin verilmiş olduğuna inanmıştır. Augustinus ayrıca ruhun gelişmesinin de tarihteki oluşun dönemlerine paralel olduğu düşüncesinde. Ruh Tanrı buyruğuna içgüdüsel bir davranışla karşı gelmekten ilk günah başlayarak bu buyruk üzerinde tam ve açık bir bilgiye, kutsal kitaptaki açıklamaya ulaşan, başka bir deyişle günah içindeki azaptan geçerek inayete uzanıp sonunda Tanrı'da huzura kavuşan bir gelişme geçirir. Augustinus'un bir takım karşılıklar, örneksemeler, analojyalar ileri sürmekte olduğu görülüyor. 1. Tanrı'nın özü ile ruhun yapısı arasında. 2. Tanrı devleti ile yeryüzündeki ideal toplum arasında. 3. İnsanlık tarihinin oluşu ile ruhun gelişmesi arasında bir karşılılık var. Hristiyanlığın inançlarını bilimsel bir sistem olarak derleyip toplayan, kilisenin anlam ve görevini temellendirmek için kavramsal araçlar ortaya koyan Augustinus'un, Hristiyan doğmasına biçim veren, bundan böyle Hristiyanlığın temeli diye kalacak başlıca düşünceleri şunlar olmuştur diyebiliriz. 1. Yaradan ile yaratık arasında özce aşılmaz olan bir başkalık vardır. 2. Tanrı ile yalnızlığı içindeki tek ruh karşı karşıyadırlar ve kurtuluş ruhun içinde olup biten reel bir olaydır. 3. Evren süreci bir defalık tarihi bir oluştur. Skolastik felsefe. Patristik felsefe, Hristiyan inancına bir öğreti niteliği kazandırmak yolundaki çaba ve denemelerden oluşmuştur. Skolastik felsefe ise patristiğe artık biçimini belirlemiş olan bu öğretiyi temellendirmek ve sistematik olarak derleyip toplamak yönündeki uğraşmalardan gelişmiştir. Skolastik felsefe dar anlamıyla Orta Çağ felsefesidir. Çünkü hem bu çağ felsefesinin ağırlık merkezidir, ona damgasını vurmuştur, hem de zaman bakımından tam Orta Çağ içinde oluşmuştur. Oysa patristik felsefe daha çok antik çağ sonlarında geçmişti. Skolastik felsefe gelişmesi bakımından 3 döneme ayrılır. 1. Başlaması, erken skolastik, yaklaşık olarak 800-1200 arası. 2. Yükselmesi, yüksek skolastik, yaklaşık olarak 1200-1300 arası. 3. Sona ermesi, geç skolastik, yaklaşık olarak 1300-1500 arası. Bu dönemlerden her birinin sorunları ele alış ve çözüşlerini ayrı ayrı görmeye geçmeden önce skolastik felsefenin özelliklerini, genel karakteristiğini belirtmeye çalışalım. Patristik felsefe bütünüyle Platonizmin damgasını taşır. Yeni Platonculuğun bir sürüp gitmesi onun bir kolu gibidir. Skolastik felsefe ise başlıca Aristoteles'in felsefesine yönelecektir. Platonizm'de hep dini bir tutum ağır basar. Bu çığırda bilmek, dönüp dolaşıp sonunda Tanrı'yı bilmektir. Burada doğruyu özlemek, Tanrı'yı özlemektir. Tanrı'yı bulmanın mutluluğudur. Tanrı da yok olup kendini ortadan silmedir. Buna karşılık Aristotelizm hep bir bilginliğe yönelmedir. Olguların dünyasına bir ilgi duymadır. Olgular yığınını sistematik olarak düzenlemek, bunları kavramlarla bir işlemedir. Aristotelizm, Batı Hristiyan skolastiği için olduğu gibi, İslam skolastiği için de çıkış noktası olmuştur. Aristotelesçilik, Suriye'den sürgün edilen Nasturi rahipleriyle İran'a gelmiş, buradan da İslam dünyasına girerek İslam skolastiğine yol açmıştır. İslam skolastiğinin sonra Batı'da öğrenilmesi, 12. yüzyıl sonları, burada skolastiğin hızla gelişmesine yardım etmiştir. Skolastik, skolastikus deyimi Latince scola, okul sözünden gelme. Skolastik felsefe de okul felsefesi demektir. Böyle deniyor. Çünkü bu felsefe orta çağda din adamlarını yetiştiren manastır ve katedral okullarında işlenip gelişmiştir. Skolastik felsefe bir okul öğretisidir. Öğrenmek ve öğretmek için işlenmiş, sistemleştirilmiş olan bir teolojidir. Skolastikus deyimi önceleri teoloji öğretmenleriyle yedi özgür sanatı, dipnot, antik okul sisteminden alınma olan septem artes liberales, yedi özgür sanat şu bilimleri, sanatları kapsar. 1. Üçlü grup, trivinium, gramer, diyalektik, retorik. 2. Dörtlü grup, quadrium, aritmetik, geometri, musiki, astronomi. Bunların karşısında özgür insana yakışmayan el zanaatları var. Artes illiberales. Okutanlar için kullanılırdı. Sonraları genişleyerek öğrenenleri ve bu okullardaki çalışmaları da içine almıştır. Skolastik felsefenin başlangıçta yararlanabildiği az sayıdaki felsefe ve bilim kaynakları şunlar. Boethius'un çevirdiği ve yorumladığı, Aristoteles'in organonundan, mantığından birkaç küçük yapıt ile Porfiros'un Eisagoges'i, Aristoteles'in kategoriler öğretisine giriş, yine Boethius'un çevirdiği Öklides'in geometrisi ile aritmetik ve musiki üzerine kendi yapıtları. Martianus Capella ile Cassidor'un ve başkalarının Quadrium grubundaki bilimlerin ders kitapları. Platon'un sadece Timaios diyaloğu. Cicero ile Seneca'nın yapıtları. Yeni Platonculuğun düşünce mirasını canlı olarak saklayan kilise babalarının, bu arada özellikle Augustinus'un yapıtları. Skolastik felsefenin başlangıçta kaynak bakımından pek yoksul olduğu göz önünde tutulursa, başardığı hiç de küçümsenemez. Antik çağ sonlarındaki kavimler göçü, Roma'nın yıkılması gibi büyük tarihi sarsıntılar içinde, birçok kültür değerleri gibi felsefe ve bilim yapıtları da yok olmuştu. Bu yüzden Batı dünyası kültürce çok geri gitmiş, barbarlaşmıştı. Kurtulabilen yapıtlardan birçoğu da ancak sonraları ortaya çıkarılabilecektir. Kurtulanların tam kadrosunu asıllarına yakın biçimiyle ancak Rönesans'ın antik metinler üzerindeki filolojik çalışmaları humanizma meydana koyacaktır. Skolastiğin yöntem bakımından yapmak istediği aklı, felsefeyi, vahyin doğrularına uygulayarak inanç konularını olabildiği kadar kavranılır yapmaktır. Bununla da vahye karşı akıl yönünden ileri sürülmüş olan itirazları karşılayabilmektir. Buna göre skolastik felsefenin istediği temellendirmek ve çürütmektir. Yeni bir şey bulmak değildir. İşte bu yüzden skolastik felsefe daha baştan Aristoteles mantığına dört elle sarılmıştır. Temellendirme, kanıtlama, kanıtlara dayanma bu mantığın göz önünde bulundurduğu başlıca işte. Skolastik felsefenin deduktif, Öklides geometrisine önem vermesi yine bu yüzden. Temellendirilip sistematik olarak derlenecek doğrularda kesin olarak formüllenmiş olan belli önermelerde, otoriteye dayanan dogmatik önermelerde daha baştan saptanmış bulunuyordu. Credo ut intelligam, anlayayım diye inanıyorum görüşü, skolastik felsefe yönteminin çıkış noktası ve ereğidir. Bu felsefeye göre yalnız inancın konusu değil, bu konunun dil ile anlatımı da bir doğru olarak saptanmıştır. Bu realizm, skolastiğin bir temel görüşüdür. Bu anlayışta bilmek, Tanrı'nın egemen olduğu gerçeği önermeler ve sonuç çıkarmalar, dedikçio ile yansıtmak demektir. Bu önerme ve sonuç çıkarmaların form ve yapılarında gerçek upuygun, adeakatus olarak tekrarlanmaktadır. Nitekim Tanrı da açınladığı sözünde bu form ve yapılarla konuşmuştur. Skolastik bunun için yalnız şüpheciliğe karşı değil, bilginin her türlü subjektifleştirilmesi, relatifleştirilmesiyle de savaşır. Çünkü psikolojist ve nominalist öğretiler içine sızarlarsa skolastiğin çözülmesine yol açarlar. Skolastik içinse geçerli olan tek bir doğruluk vardır, ancak tek bir bilgi sistemi doğrudur. Orta çağ filozofu kendisini bir dünya görüşünün yaratıcısı saymaz. O üzerinde çalıştığı sistemin bir işçisidir. Kişiliği işinin arkasında silinir. tıpkı katedral mimarının kişiliğini sakladığı gibi. Skolastik için tipik olan summalar, bu öğretinin temellerini bir araya toplayan, özetleyen kitaplar, önceden çizilmiş bir ana plana göre bu sistemi kurarlar. Skolastik felsefe, bilginin değişmez bir kadrosu olduğu kanısındadır. Bu kadro, kilise babalarının bilgece sözleriyle felsefe otoritelerinin işlemiş oldukları temel bilgilerden oluşmuştur. Kadro elde bulunduğuna göre yapılacak şey, kilisenin otorite diye tanıdıklarının dediklerini, yargılarını, sententia, bir araya toplamaktır. Nitekim skolastik için yine tipik olan sententia kitapları bu derleme işini görürler. Bu derleyişten sonra da bu sententiyalar aralarında uyumlu bir hale getirilmeye çalışır. Daha doğrusu bunların aralarında uzlaşabilecekleri, bağdaşabilecekleri tanıtlanmak istenir. Bu kanılar sententiya arasında bir uyuşmanın olabileceğini tanıtlamak, Orta Çağ filozoflarının hep ulaşmayı denedikleri bir amaçtır. İşte bu çabalardan dar anlamında skolastik yöntemde evet ve hayır, si et no yöntemini de oluşturmuştur. Dipnot: bu yöntem adını yöntemin başlıca geliştiricisi olan Abelardus'un aynı adı taşıyan eserinden almıştır. Bu yöntemde ele alınan otoritelerin her konuda düşünmüş ve söylemiş oldukları sententia birbirlerinin karşısına konur. Sonra da bunları anlaştıracak, birleştirecek çözüm yolları elden geldiğince bulunmaya çalışılır. Skolastiğin ahlakı bir yandan emir ahlaklarıdır. İyiyi yapmak, Tanrı'ya itaat etmektir. Onun buyruklarını yerine getirmektir. Öbür yandan da bir değer ahlakıdır. Tanrı iyinin tümüdür. Onun için insanın eyleminde göz önünde bulunduracağı en son erek, en yüksek değere, bu en yüksek iyiye ulaşmaktır. Tanrı'yı seyre dalmalıdır. Contemplatio. Bu kontemplatif tutuma varmadır. Devlet skolastiğin anlayışında özü gereği evrensel bir devlettir. Hristiyan ümmetinin Corpus Christianum devlettir. Tanrı devletinin yeryüzündeki bir yansısıdır. Ona bir hazırlıktır. Toplum düzeni de zümreli bir örgüttür. Tek kişinin her şeyi, toplumdaki yeri, otoritesi, saygınlığı, malı mülkü, yetenekleri, bunların hepsi Tanrı'nın kendisine emanet verdiği ve hesabını isteyeceği şeylerdir. Skolastiğin ilk dönemi. Skolastik felsefenin başlıca konularda genel tutumunu belirtmeyi böylece denedikten sonra, şimdi bu felsefenin ilk dönemini görmeye çalışalım. Bu dönem, Batı Roma İmparatorluğu'nun yıkılmasının yol açtığı yüzyıllarca süren kültürce düşkünlükten sonra Batı ve Orta Avrupa'nın kültür bakımından kalkınmaya başladığı zamana rastlar. Frankların kralı, sonra da Roma İmparatoru tacını giyen 800 yılında Büyük Karl'ın Corolus Magnus Charlemagne 742-814 kurduğu düzende Karolingler Devleti, Orta Çağ'ın ilk evrensel devleti gerçekleşmişti. Çünkü bu düzende evrensel Roma İmparatorluğu'nun mirası ile yeryüzündeki Tanrı Devleti diye anlaşılan evrensel Hristiyan Devleti birleşmişlerdi. İşte Orta Çağ kültüründeki bu ilk gelişmenin felsefe bakımından ürünü skolastik felsefenin başlaması olmuştur. Skolastik felsefenin başlangıcında karşılaştığımız ilk önemli düşünür Johannes Erugena ya da Johannes Scotus ve Johannes Scotus Erugena'dır. Dipnot: Erugena İrlandalı, Scotus İskoçyalı demek. İskoçyalılar İrlanda'dan gelme olduklarından İrlanda 11. yüzyıl içine kadar Scotia Major, Büyük İskoçya adını taşımıştır. Doğumu 810, ölümü belki 887. Erugena'yı Fransa Kralı 2. Charles Paris'teki saray okuluna öğretmen olarak getirmişti. 840. De Divisione Naturae, doğanın bölümlenmesi üzerine adlı bir yapıtı var. Ayrıca Dionysios Areopagita'nın dipnot: Poseide Dionysios, düzmece Dionysios da denir kendisine. 6. yüzyılda yaşamış olan bir Hristiyan yeni Platoncu. Orta Çağ üzerinde, özellikle de mistisizm üzerinde büyük etkisi olmuştur. Yapıtlarını çevirmiş, onun mistisizminin pek çok etkisi altında kalmıştır. Sözü geçen yapıtında Johannes Erugena, Hristiyan ve yeni Platoncu düşüncelere dayanan büyük ölçüde spekülatif bir varlık sistemi kurmuştur. Burada Johannes Erugena açınlamaya, vahye, inanma ile başlar. Ona göre açınlamayı akıl hiçbir zaman çürütemez. Bunun ardından da açınlamayı aklın yardımına ve Dionysios Areopagita'nın yeni Platonculuğuna sıkı sıkı dayanarak yorumlamaya girişir. Bu yoruma göre dünya süreci Tanrı'dan çıkıp yine Tanrı'ya dönen bir daire hareketidir. Tanrı'nın yaratmasıyla başlayan bu süreçte kendisi yaratılmamış ve yaratan doğa olan tanrısal tin basamakları basamak basamak akar. Bir basamak tanrısal düşüncelerdir. İdealar nesnelerin örnekleri. Bunlar yaratılmış ve yaradan doğadırlar. Öteki basamak bu örneklerden oluşan tek tek nesnelerdir. Bunlar yaratılmış ve yaratmayan doğadır. Böylece doğada üç bölme var. Tanrı, idealar, tek tek nesneler. Bu da Platon'un idea öğretisi, kavram realizmi. Johannes Erugena'ya göre biz Tanrı'yı doğrudan doğruya bilemeyiz. Ancak simgelerle bilebiliriz. Baba varlığının, oğul bilgeliğinin, kutsal tin canlılığının simgesidir Tanrı'nın. Nesneler Tanrı'yı simgesel olarak bilmemize yararlar. Ama yalnız simgesel olarak. Bundan dolayı Tanrı için ileri süreceğimiz hiçbir nitelik onunla ilgili değildir. Çünkü her yüklemin praedicatum bir karşıtı vardır. Tanrı ise karşıtsızdır. Bu olumsuz negatif teoloji, yani Tanrı'nın bilinemeyeceği anlayışı Dionysios Areopagita'dan gelme. Erugena'nın atak yeni Platonculuğunu, tanrısal tinin basamaklar olarak yayılması, dolayısıyla bütün varlıkların tanrısal özden türedikleri görüşü, sonra yaradan ile yarattığı ilkece ayrı sayan kilise reddedecektir. Anselmus.